Ayrım 9.
Yol ayrımı, sayfa 89. Evet, fikir dergisi sözünden yararlanabiliriz. Ekonomik, sosyal eleştiriler yapılabilir. Söz gelimi neler? Kadir Ali Tarkan'ın yüzüne baktı, Tarkan kekeledi. Söz gelimi, baksana Selim Nuri arkadaşımız nerede oturuyor? Bir medrese arabesinde. Suyu yok, ayak yolu bile yok. Şimdi yaz neyse nedir? Ben Selim'in sıhhatini sağlam görmüyorum. Kışı burada nasıl geçirecek? Ne yapalım? Fethi Bey'den apartman mı isteyelim? Selim Nuri bunu iki öksürük arasında biraz dargın sormuştu. Tarkan hecelerin arasını büsbütün açarak karşılık verdi. Bu kadar saray var sultanlardan kalma. Hepsi bomboş. Kaç kere söyledim. Gürültü koparalım. Sarayların öğrenci yurtları yapılmasını isteyelim. Selim Nuri kaşlarını çattı. Yere bakarak alt dudağını biraz kemirdi. Herkes susmuş, ne diyeceğini merakla bekliyordu. Ne dedikti biz bu dergiyi çıkarırken, unuttun mu? Hani kendimiz için hiçbir şey istemeyecektik. Buna söz vermiştik. Namus sözü. Burası bana yeter de artar bile. Sen sarayların öğrenci yurtları yapılması işini sabit fikir haline getirdin. Hiçbir saray dipten doğruğa değiştirilmedikçe öğrenci yurdu olmaz. Ben bunu çok düşündüm. Nasıl barınacak öğrenciler kışın 7-8 metre yüksek tavanlı odalarda kalorifersiz? Temizlik nasıl sağlanacak o berhanelerde? Ben burada çekmece kadar hücreyi temiz tutamıyorum. Öğrenci yurtları yurt olarak yapılır. Başka türlü yaşanıp çalışılmaz içlerinde. Gülümsedi. Utanılacak bir şey söylüyor gibi gözlerini yere eğerek yumuşacık konuştu. Saraylar da öteki devlet yapıları gibi bağımsız devletin ayrılmaz parçalarıdır. Bizi tarihimize bağlayan halkalardır. Milli onurun gözle görünür eserleridir. Dün padişahınsa yarın halkın malı olur. Bence bugün Edirne şehri sınırlarımızın içindeyse biz bunu Enver Paşa'ya değil, hatta Lozan sulhuna değil, Sinan'ın Selimiye'sine borçluyuz. Selimiye orada durdukça Edirne de bizim sınırlarımızın içinde durur, hepimiz toptan ölmedikçe. Çünkü hiç kimse Selimiye'yi hiçbir yerine sokamaz. Onu artık hiçbir barbar da yıkamaz. Saraylar kardeşim ancak içi sanat eserlerimizle dolu müzelerimiz olabilir. Ötesi demagojidir, bize hiç yaraşmaz. Selim Nuri kuru kuru öksürdü. Kimse konuşmayınca toplantıyı ustaca kapattı. Biz küçük bir edebiyat dergisi çıkarıyoruz. İskenderde duran dergilere kederle baktı. Baksanıza ne kadar güçsüz, ne kadar acıklı bu kurtuluş. Buna hiçbir şirretlik yükletemeyiz eğer kendimizi aldatmazsak. Kendi şiirlerimizin bile gelemiyoruz hakkından. Arif Oruç gibi reziller takımına katılmak bize ne kadar uzak. Murat, aferin Selim Nuri, aslan Çorumlu, aferin dedi. Yüreği sevinçle biraz da gururla çarparak. Bölüm 5. Avukat Celadet Bey içeri girene okuma gözlüğünü burnunun ucuna çekerek somurtkan baktı. Profesör Ağaoğlu Ahmet Bey'i tanıyınca sevindi. Buyur hoca, kalkıp elini uzatarak yürüyünce bavulu gördü. Nereden bu geliş ha? Sakın İzmir'den mi? İzmir'den avukat, şimdi vapurdan çıktım. Yahu siz oralarda ne yaptınız? Bu nasıl iş? Doğru mu gazetelerin yazdıkları? Gazetelerin yazdıkları binde biri değil. Sen daha uyu bakalım. Geç şöyle, kahve nasıldı? İstemem. 3 tane kahve içtim sabahtan beri vapurda. Demek ciddileşti mi bu kadar sizin danışıklı dövüş? Danışıklı dövüşse neden çekindin? Küstü Fethi Bey. Yazıklar olsun dedi. Adına layık değilmiş bizim deli dedi. Deli izledikse zır deli izlemedik. Gazete idarehaneleri taşlanmış. Başvekil Paşa'nın resimleri yırtılmış. Yırtılma ne demek? Kurşunladılar resimleri. Kaç para eder? Orada olup gözünle görmeliydin ki. Şaştım. Bu İzmir kurtuluşundan 7 yıl sonra kurtarıcılarına karşı çıksın. Nasıl olur bu iş? Hiç aklım ermedi. Yeni parti açılacağı ilan edildiğinden bu yana İzmir Fethi Bey'e telgraflar çekiyordu. Heyetler gönderiyordu. İzmir'e davet ediyordu, teşkilat istiyordu. Fethi Bey bir zaman direndi. İzmir ısrar etti. Nihayet Gazi Hazretleri'nin fikri soruldu. Fethi Bey'in dediğine göre yalnız İzmir'e değil, her tarafa gidilmesini, her tarafta belediye seçimlerine iştirak olunmasını, teşkilat yapılmasını tavsiye etmişler. Bunun üzerine İzmir gezisine karar verildi. Fethi Bey İzmir'de bir nutuk söyleyip İsmet Paşa'nın Sivas nutkuna karşılık verecekti. Çünkü İsmet Paşa şahsi teşebbüs meselesini ele alarak bizim fırkanın yarım yamalak programına hücum etmişti. Molla Bey'in Büyükdere'deki evinde iki gece çalışıp nutku hazırladık. Yola çıkılacağı gün Fethi Bey benim de katılmamı istedi. Çanakkale'yi henüz geçmiştik ki Fethi Bey yanıma geldi. Bana dedi ki, dün Gazi'ye veda etmeye gitmiştim. Çıkarken beni tuttu ve gizli olarak dedi ki, adliye vekili Mahmut Esat Bey İzmir'den bir telgraf çekmiş. Telgrafta deniliyor ki, Fethi Bey'in İzmir'e geleceği söyleniyor. Halbuki halk Fethi Bey'in aleyhinde çok heyecanlıdır. Gelirse belki hakarete uğrar. Gelmemesi muvafıktır. Anlıyorum ki senin oraya gitmene engel olmak istiyorlar. Fakat sen gideceksin. Lakin ihtiyatlı davranmanı tavsiye ederim. Vapur şehre yaklaşırken düşmanlık belirtisi gördüğün takdirde vapurdan inme ve bana telsizle bilgi ver. Şimdi bunu senin bilmeni lüzumlu gördüm dedi. Vapur yoluna devam ediyordu. Uzaktan İzmir göründü. Dürbünle baktık. Bütün sahil halkla dolmuştu. Acaba Mahmut Esat Bey'in haberi doğru olmasın? Doğrusu ikimiz de söylemeksizin içimizden endişeye düştük. Vapur yaklaşıyor, şehir tarafından yüzlerce kayık ayrılarak vapura doğru geliyor. Hayır mı şer mi? Biz kafalarımızda bu sual ile meşgulken bize doğru gelen kayık kafilesinden muazzam bir hurra, bir de yaşasın Gazi, yaşasın Fethi Bey bağırışları yükseldi. Rahatladık. Şimdi güvenle şehri seyrediyorduk. Diyebilirim ki o gün evlerde kadın erkek, yaşlı genç kimse kalmamıştı. Bütün rıhtımı kalabalık kaplamış. Meğer bütün bu halk sabahtan beri vapuru bekliyormuş. Kaptan kalabalığın sabrı tükensin diye aldığı emirle gemiyi tam 3 saat geciktirmiş. Fakat halk kımıldamamış. Nedenini sorarsan bence Halk Partisi'nin sopa atmak yani yıldırmak, para kazandırmak yani satın almak siyasetinden bıkmış. Aman hoca gerçek mi, inanayım mı? Bizim ahalimizde bu anlayış, bu yürek. Sen inanayım mı derken atı alan Üsküdar'a geçecektir celadet. Canım anlattım ya, şu para meselesi yere batsın. Aylardır kovaladık, yüzdük yüzdük, kuyruğuna getirdik. Artık bilmem para meselesi mi, avukat kurnazlığı mı? Kurnazlık murnazlık yok. Yahu benim başımda ateş yanıyor. 250 bin liradır. Cebe girecek %20'sidir. Yüksek riyaziye gücü isterim. Profesör aritmetik isterim. İste bakalım. İş işten geçerse görürsün. Geçemez. Biz kaçın kurasıyız. Herkes yerine alınca ne olursan ol. Böyle işlerde erken davranan kazanır. Hele İzmir olaylarından bu yana fırkaya hücum başladı ki en yaman halkçılardan bile isteklileri çıktı. Çünkü İzmir'de beklenmez işler oldu. Olayların bu hale gelmesinden bana sorarsan biraz da İzmir halkçıları sorumludur. Doğrusu ben de sanıyordum ki İzmir Halk Fırkası idarecileri gelecek, bizi karşılayıp il merkezine götürecek. Böylece birlik gösterip halkın heyecanını yatıştıracak. Oysa büsbütün ters yol tuttular. Daha biz gelmeden önce şehirde çarpışmalar, çatışmalar olmuş. Yok canım, kimle kim? Karşılayıcıların tuttuğu bir motoru polis işlettirmemiş. Bir kalabalığın elinden bayrağı almaya kalkmışlar. İtişme sırasında bir polis denize atılmış. Doğru demek gazetelerin yazdıkları. Kudurmuş İzmir'de öyleyse, efelenmiş ki. Evet, biz daha vapurdayız, bunlardan haberimiz yok. Karşılamaya gelenler vapura doldu. O kadar sıkıştırdılar ki Fethi Bey az kalsın bayılacaktı. Bereket birkaç iri yarı arkadaş Fethi Bey'i ortalarına aldı. Dirsek gücüyle halkı yarıp vapurdan çıkarabildi. Rıhtımla cadde arasındaki 30-40 metrelik mesafeyi geçmek yarım saat sürdü. Halk hücum ediyor, Fethi Bey'i kucaklıyor, alnından elbisesinden öpüyor, yaşa diye haykırıyordu. Otomobile bindik fakat yürüyemiyoruz. Halkın yüklenmesinden camlar kırıldı, tavan çöktü. Ben sinirlendim, Fethi Bey bırakmadı. Ne yapacaksın? Bilmem, bu kalabalık denilen şeyin ne korkunç bir varlık olduğunu ben ilk kere burada gördüm. Nihayet imdada koştular, otomobil kurtarıldı, otele geldik. Otelin önü, merdivenler, odalar binlerce insanla dolmuş. Fethi Bey bir odanın balkonundan halka dağılmalarını, yarın vereceği nutku dinlemeye gelmelerini rica etti. Halk dağılınca İzmir ileri gelenleriyle teşkilat meselesi üzerinde konuşmaya başladılar. Şimdiye kadar hiçbir fırkaya girmemiş, yüksek öğretimli, mevki sahibi aydınlar bizim fırkaya girmeyi vatan borcu sayıyorlarmış. Fethi Bey valiyi ziyarete gitti, yerinde bulamadı. Bir müddet sonra vali beyden bir tezkere geldi. Yarınki nutku söylemekten vazgeçilmesini tavsiye ediyor. Söylerse sorumluluk yüklenemeyeceğini bildiriyordu. Fethi Bey kızdı, gaziye derhal telgraf çekmek istedi. Fakat telgrafhane bir bahane bularak telgrafı kabul etmedi. Yok canım, gaziye çekilen telgraf, öyle mi? Evet, valiye yazıldı, yazışma sürdü epey. Sonunda başka yerden çektiririz denildi de telgraf kabul ettirilebildi. Karşılık? Gece yarısından sonra geldi. Ne diyor? İzmir'de serbest fırka reisi Fethi Bey Efendi Hazretlerine, sureti başvekile, dahiliye vekiline ve İzmir valisine. Anlıyorum ki sana nutkunu söylettirmek istemiyorlar. Fakat sen mutlaka nutkunu söyleyeceksin ve tesadüf edeceğin herhangi bir engeli derhal bildireceksin. Asayişin temini için başvekil, dahiliye vekili ve İzmir valisi lazım olan tedbirleri almakla mükelleftir. Gazi. Vay vay, demek işler başkalaşmış hoca. Telgrafı alınca vali ne yaptı? Vali Kazım Paşa. Kumandan paşadan aracılık etmesini istemiş. Fethi Bey'den yarın nutkunu söylemesini rica ediyor. Kıyak ki parıl parıl. Peki neden sonra karıştı ortalık? Fethi Bey nutkunu söylerken mi? Daha öncesi var. Baktık otomobiller sabahın erken saatinde oturduğumuz otelin arkasına toplanıyor. Meğer halk fırkası da karşı gösteri tertiplemiş. Mahmut Esat Bey ve başkaları konferanslar vereceklermiş. Halkı fırka ve polis gücüyle meydana getirmek istemişler. Her zamanki gibi bunun için kayıkları, otomobilleri kullanacaklarmış. Bakmışlar ki ortada ne otomobil var ne kayık. Şoförler, kayıkçılar böyle bir işe vasıta olmak istememişler. Hele bak, aferin zeybeklere. Nihayet öğleden sonra saat 2'ye doğru halk arasında Fethi Bey konferans veriyor diye bir şaiye çıkarıyorlar. Bir kafile halk bu suretle aldatılarak konferans meydanına kadar sürükleniyor. Fakat Fethi Bey'in yerine bir başkasının kürsüye çıktığını görür görmez dağılıyor. Dönerken yol üstündeki halk fırkası önünde bazı gösteriler yapıyor. Kahrolsun muhtemetler diye bağırıyor. İçeriden karşılık vermek isteyenleri de taşa tutuyorlar. Sonra halk fırkası mebusu Ali Haydar Rüştü Bey'in Anadolu gazetesine doğru yürüyor. Neden? Çünkü o günkü sayısında bu gazete İzmir halkını tahkir etmeye yeltenmişti. Halk binanın önüne gelince içeriye saklanmış polisler kalabalığı dağıtmak için silah atmaya başlamışlar. Yok yahu, deli mi bunlar? Öğrenci burada mı öldü? Evet, atılan kurşunlardan biri 14 yaşındaki bir öğrenciye rastlıyor. Otelin salonunda İzmir ileri gelenleriyle görüşüyoruz. Birden otele büyük bir kalabalık hücum etti. Gayet heyecanlı, gayet kızgın. Kimi ağlıyor, kimi lanet ediyor, kimi tehditler savuruyor. Kalabalığın ortasında yaşlı bir adamcağız, kucağında taşıdığı çocuğun ölüsünü birdenbire Fethi Bey'in ayaklarına atarak ''Ne diyorsun, gazeteler uyduruyor demişlerdi, hay Allah kahretsin.'' ''İşte size bir kurban.'' dedi. ''Başkalarını da veririz, yalnız sen bizi kurtar.'' Vay canına. Sonra kendisi de Fethi Bey'in ellerine sarıldı. Manzara müthişti. Shakespeare piyesleri gibi tüyler ürperticiydi. Kanlara boyanmış körpe bir öğrenci, Fethi Bey'in ayakları altında son nefesini veriyor. Babası da Fethi Bey'in ellerine sarılarak yakıcı bir dille daha başka evladını da kurban vermeye hazır olduğunu söylüyor. ''Yalnız bizi kurtar, kurtar bu zalim muhtemetlerin ellerinden.'' diye yalvarıyor. ''Kahrolsun gazi.'' demişler diye laf çıktı. Yalan, tamamıyla yalandır. Aksine bağırtılar oldu. Yalnız bir defa Fethi Bey nutuk söylerken İsmet Paşa'nın adı saygısızca anıldı. Fethi Bey hemen kükreyerek karşıladı, hizmetlerini hatırlattı. ''Demek hoca halk 7'den 70'e bizi kurtar.'' diyerek. Evet, sadece halk değil, bütün ileri gelenler. Aydınlar bizim de. Daha şimdiden İzmir'in 5 büyük gazetesinden 4'ü Serbest Parti'den yanadır. Bana sorarsan Celadet, bütün Ege, daha doğrusu bütün memleket bizden yana. İkisi birden aynı zamanda bir sese dönmüşler gibi Talat Paşa'nın kalın çerçeveli yaldızlı resmine baktılar. İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuğu polis kurşunuyla öldürülen bahtsız babanın Osmanlı borçlarını fukara Anadolu halkının adına altınla ödetmek için muhalefete kaldırılmış eski Paris elçisi Fethi Bey'den beklediği kurtuluşa İttihatçı Sadrazam Talat Paşa da sanki şaşa kalmıştı. Avukat Deli Celadet Bey ise çok büyük bir fırsatı kaçırmak üzere olduğunu sanarak telaşla gözlerini kırpıştırıyordu. Evet, Ağa Hoca haklıydı. İşin artık bekleyesi kalmamıştı. Ne yapılacaksa hiç vakit kaybetmeden yapılmalı. Serbest partiye girip namusu temizlemeli. Tıbbiyede arkadaşlarının farmason dedikleri Doktor Münir Bey, avukat Deli Celadet'in yazıhanesine gitmek için Galata'nın bu daracık sokağına ne zaman sapsa, bin yıl öncenin Bizans'ında herhangi bir günü yaşıyormuş gibi garip bir tedirginlik duyuyor, yazıhanenin bulunduğu eski yapının görüntüsü de bu duyguyu arttırıyordu. Duvarların iri taşları zamanla delik deşik olmuş, bütün keskinlikler aşınıp yuvarlaklaşmıştı. Kapının kalın demir kanatları o kadar paslıydı ki çok eskiden bir akşam, artık kapatılamamış da o gün bugündür böyle açık kalmış gibiydi. Mermer basamakların ortaları aşınıp oluk haline gelmişti. Girişte yazın bile iliklere işleyen rutubet alacakaranlığa mı bu garip cıvıklığı veriyor, yoksa vaktiyle nef meşalelerinin, sonraları hava gazı lambalarının, şimdilerde ise küçük ampullerin aralayamadığı alacakaranlık bu rutubeti bu kadar yoğunlaştırıyor, anlaşılmaz. Doktor Münir Bey, avukat Celadet Bey'in yazıhanesine kapıya vurmadan girdi. ''Merhaba Kadir oğlum.'' Ramiz Efendi'nin oğlu Kadir bir şey yazıyordu, kalktı. ''Buyurun Doktor Bey, buyurun efendim.'' Eskiden doktor amca derdi, hukuku bitirip avukat stajyeri olduğu olalı artık bey diyor, buna da henüz alışamadığından doktorla bey arasında böyle biraz duraklıyordu. Doktor Münir gülümsedi. ''Nasıl baban?'' ''İyidir, bildiğiniz gibi.'' ''İçiyor, evet.'' ''Kederli, unutamadı, savuşturamadı ölüm acısını.'' ''Evet, buyurun.'' ''Burada mı bizim deli?'' ''Daha gelmedi efendim, gelir neredeyse, geçin lütfen içeri.'' ''Geç mi gelir böyle her sabah, erkenci değil miydi, mahkemeye gittiyse gecikir.'' Hayır, Kadir bir an durakladı. Bir yere uğrayacaklardı. Gelir şimdi, nasıl olsun kahveniz? İçelim evet, işinin başında bulunmayan patrona cezadır. Avukat Celadet Bey'in yazıhanesi bir arada eskiyip birbirleriyle her hususta uyuşmuş renklerin, çizgilerin, kabarıklıkların, hatta ışıklarla gölgelerin meydana getirdiği görünüşle gerçekten çok zevkli bir yerdi. Sahibinin bağırtılı heyecanına, savrukluğuna hiç yaraşmayacak kadar da sakinleştiriciydi. Nasıl olsun kahveniz efendim? Şekeri az. İyi mi aradı Celadet Bey'le? Uyuşabildiniz mi? Evet, sanırım ki bir şikayeti yok. Dediğim gibi, haklı haksız kızsa da, bağırsa da, çağırsa da aldırmayacaksın. Çok şakacıdır. Aman deli lakabını elden kaçırmayalım diye çabalar. Doktor Münir Bey oturdu, cigara çıkardı. İlk bakışta çok ufak tefek gibi geliyordu ama dikkat edilince vücudunun çok biçimli olduğu anlaşılıyordu. Giyimi de buna göreydi. İlk bakışta sanki yalnız doktor görünür ancak yavaş yavaş her şeyinin ince bir zevkle seçilip yakıştırılmış olduğu meydana çıkardı. Kişiliğinin özelliği de birdenbire belirmiyor. İşlek kaslarının kaplan çevikliği, yüreğinin akıllı korkmazlığı, karşısındakini kim olursa olsun kolayca saygılı davranmak zorunda bırakan onurlu terbiyesi yavaş yavaş azar azar fark ediliyordu. Belki de bunun için her yerde rahattı. Bu rahatlıkta gerekirse sıkıntıya katlanmayı bilmesinin payı vardı. Doktorluğunun değeri de kişiliğinin özellikleri gibi zamanla görülüyor, zamanla güven sağlıyordu. Doktorluğu hastalık yok, hasta var. Hasta da her memlekete göre başkadır prensibine bağlıydı. Bizim memleketin hastalarını bizim hastalıklarımızın şartlarıyla sağaltmak için özel tedavi usulleri, özel ilaçlar kullanırdı ki bunların en başında gelen ilaçlarını dışarıdan alır, fukara bir memleket doktoru olarak en ucuz tedavi yolunu bulmaktı. Kadir kahveciyle beraber girdi, cigara tuttu. Emin Bey'i gördüğün var mı Kadir? Arada sırada rastlıyorum. Nasıl, gene bağırmak geliyor mu imiş içinden? Arkadaş, arkadaş, Emin'i arayan arkadaş, buradayım ben, buradayım diyerek. Gece yarıları şu mahalleyi ayağa kaldırayım diyor muymuş? Sanmam efendim. Sorumluluğun yüreğine saldığı şaşkınlık geçmiş öyleyse. Vaktiyle bir gece Cambaziye mahallesini böyle bağırarak verveleye veren eski maliyecilerden Emin Bey'i sinirleri bozuk diye cadde bostandaki köşküne götürmüş bir zaman bırakmamıştı. Yavaş yavaş düzeldiydi sinirleri Emin Bey'in. Uzaklaştıkça hiç hazır değilken karıştığı İttihatçıların ünlü İAŞ nazırı Kara Kemal Bey'in öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı olay. Dış kapı açılınca Kadir çıktı. Avukat Deli Celadet Bey'in camları zangırdatan gür sesi duyuldu. Doktor mu? Hangi doktor? Şu bizim farmason. Neye gelmiş peki? Geçenlerde gelmedi miydi? Boşanma davası açtırmak için olmasın? Evli mi? Değil. Evli olmayınca boşanma davası açılmaz mı? Oğlum sen bu gidişle avukatlıktan ekmek yiyemeyeceksin. Yazık benim emeklerime. Merhaba doktor, hayır ola. Cevap beklemeden Kadir'e döndü. Bize iki kahve. Bu farmason az şekerli içer. Şimdi mi içti? Tamam, daha iyi ya. Geldi doktoru kucaklayıp öptü. Memnunsun görüyorum bizim Kadir oğlumuzdan. Eh, Celadet Bey sesini alçattı. Ne dedi sana? Nerede olduğumu söyledi. Nerede olduğunu mu? Bir yere uğrayacak dedi galiba. İyi, iyidir. Ağzı sıkı. Avukatlıkta akıllı makıllı, çalışkan malışkan, hatta namuslu mamuslu olmak önemli değildir farmason. Biz de ağzı sıkılık hepsinden önde gelir. Orasını anladık. Avukatlığı nasıl? Yatkınlığını sordum. Eh, yatkınlığı var yeterince. Demek yanılmamışım. Doktor Münir de sesini alçattı. Bu oğlan madrabazlıkla bizim deliği geçer, yaya bile bırakır dedim de. Nasıl arttırdı mı maaşı 6 ayda? Malum ya yörük at yemini arttırır derler. Hem madrabaz diyorsun hem maaş arttırmaktan dem vuruyorsun. Aslında gerçek madrabaz hiç maaş istemeyecek. Çünkü benim vereceğim aylığın 10 katını bana sezdirmeden hem de beni zarara hiç sokmadan çıkaracak. Bu kadarcık hüneri olmadıkça ben madrabaza madrabaz mı derim? Oturdu, yumruklarını masasına dayayarak kasıntıyla sordu. Bil bakalım farmason, bu senin deli kardeşin şu anda nereden gelmekte ve de koca tanrıya şükür hangi işe sıvanmaktan gelmekte? Bunu bilmeyecek ne var? Bu şişinme serbest partiye kaydolma şişinmesidir. Hem de şu meşhur parayı aslanların işkembelerinden söküp aldıktan sonra particiliğe sıvanma şişinmesi. Vah vah, üstüne hiç vurduramadın. Biz bugün 1930 yılı Eylül ayının 10. mübarek çarşamba günü, biz neye sıvanmaktan gelmekteyiz farmason? Koca Tanrı yeni zanaatte ihvanlara karşı utandırıp yere baktırmasın. Biz bugün resmen dümbüklüğe sıvandık ve de Bismillah dedik giriştik. Hay Allah belanı versin, bu deli ne diyecek diye. Vay dümbük nedir bilemedin öyleyse. Yazıklar olsun senin doktorluğuna, hem de farmason doktorluğuna. Oğlum doktor farmason, dümbük demek resmen pezevenk demektir. Ama şükür Allah'a pezevengin baldırı çıplak soyu değil. Yazıhane sahibi, yüksek okullardan diplomalı, toplumda büyük saygılı yeri olan pezevenklere dümbük denir. Bulmuşsun layığını. Demedim mi ben sana bu körpe kız illeti gayet tehlikelidir senin yaşlarda. Çünkü sonu budur. Hiç şaşmam. Hayır, dermanı filan da var sanma. Bittim bil. Demek eve gidince seni ben İttihatçıların komitacı defterinden, İstanbul Barosu'nun avukat kütüğünden silip... Evet, dümbük defterinin başına yazacaksın ve de hiç korkma, şuncacık günahımı almayacaksın. Dümbük defterine hoplamamızın nedenine geldi mi? Hayır, yanılmaktasın kardeşim farmason. Körpe kızlara güç yetiremeyip alta düşmek yüzünden değildir. Sen bu zamana kadar boşuna bekar yaşadın, körpe kız işinden ürküp. Şunu bilesin ki körpe kızdan ille de senin benim gibi kart heriflere dünya kurulalı bir hiçbir zarar erişmemiştir. Belki körpe kıza kart zamparalardan zarar görmüşse görmüştür. At bakalım, avanak mı var senin karşında? İster inan ister inanma, bizim dümbüklük birinciye geçim durumu zorlaması dümbüklük olmadığından keyif dümbüklüğüdür. Kökü pislikte olma dümbüklüğüdür. Açıkçası yatkınlık dümbüklüğüdür. Yahu bizde böyle yaman bir yatkınlık varmış da biz şimdiye dek vah başıma. Kara kaplı kitaplarla neden boğuştun bunca zaman brekodoş desene. Evet geçim durumu zorlaması olsa canım yanmaz. Ulan teres demeli. Sen bankadaki paranın hesabını bilir misin? Hayır bilmezsin. Arsaların sayısını bilir misin? Hayır bilmezsin. Ülserli bir dürzü olup sabahtan akşama kadar iki kuruşluk yavan gevrek kemirirsin. Onurlu insana mahsus bütün yemeklere perhissin. Göbekli olduğundan bir urbayı 5 yıl giysen kimse fark etmez. Yarına çıkacağına elinde senedin de yok. Peki nedir öyleyse? Bir herif dümbüklüğe sıvandı mı? Evet, birinciye cibilliyeti boklu olduğundan sıvanmıştır. İkinciye dede sürmesi zanaatı olduğundan sıvanmıştır. Halt ettin şimdi. Babayı dedeyi karıştırma edepsiz. Konuşacaksan kendini konuş. Kendimi? Baş üstüne. Evet, bu dümbüklük üçüncüye devrim çağımızın iş alemi zorlamasıdır ki meslektaşlar arasında rezil olmayayım dersen yapacağın en sağlam halkadır. Anlamadım. Anlamazsın elbette. Para yok muydu hani şu para? Frank şirketinin söktüremediğimiz parası. Hay Allah müstahakını versin. Sana demedim miydi? Öde şunun ceremesi her neyse. Kurtul. Sen deli bir herifsin. Damar çatlamasından gebereceksin. Demedim mi? Cereme? Yolu olsa verip kurtulmaz mıyım yahu? Düşündüm ki. Sen düşündün. Aklın vardı öyle mi? Ya düşündüm ki parayı vereceğiz. İstedikleri para 51 banknot. Düşündüm. Bunlar kibar kahpe vizitesinin kaça olduğunu bilmezler. Çünkü hiçbir zaman ceplerinden ödemezler. Karı göndermek daha kestirme dedim. Çünkü parayı versem ne olacak? Şu dümbüğün bunaltıp aldığımız parasıyla bir papaz uçuralım diyecek Teres. Parayı verirken oh deli pezevengin canına değsin diyeceği de cabası dedim. Biraz daha dişini sıksan hani söktürecektin. Sıkası kalmadı bunaldım. Gavurların yüzüne bakamaz oldum. Kanunla koparmanın yolu yok. Lafını gel de elin dil bilmez Hollandalısını anlat. İşte böyle arkadaş. Bu sabah biz Allah'ın izniyle karıyı şirket direktörü olacak Teres'e koşup trene bindirdik. Karı elindeki vekalete göre şirketin bilmem ne şefi görünüyor. Evet, trene bindirdim de geldim. Göreyim seni gülüm matmazel Tamara. Halifin erkekliğini vurmalı, canını burnuna getirip ıhtırıp verili emrini söküp almalı dedim de geldim. Aman şu gavura pek bir şey sezdirmeyelim diye yalvardım da geldim. Bir yandan da ek yerimizi belli ki belli etmeyiz çabalamasıyla gavura trebiyen müsü, çok biyen müsü diye yılışmaktayım. Sonunda üçüncü çan çalınca tamam sefini müsü, le livre Türk'ten la poche dedim atladım. Birkaç kez derin derin of çekti.